Öncelikle Suriye'ye gitmenizdeki amaç neydi? Görüşmenizdeki ana başlıklar ne oldu?
Suriye'ye gitmemizin en temel amacı Suriye halkı ile Türkiye halkının ilişkisini koparmamak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri zaman zaman Suriye'ye giderek hem Suriyeli yetkililerle hem de halkla görüşerek hem de sokakları gezerek oradaki fotoğrafı çekip Türkiye'deki insanlara doğru ve düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki temel amaç buydu.
Haberlerden farklı olarak sizin gözlemledikleriniz nelerdi?
Şöyle, Türkiye'de Suriye'deki kargaşanın sadece Esad güçleri tarafından katliamlar yapıldığını ve masum halkın öldürüldüğü yönünde sürekli haberler çıkıyor. İşte şu kadar çocuk öldürüldü, bu kadar kadın öldürüldü diye yanlı haberler gibi haberler çıkıyor. Mesela biz gittiğimizde yaptığımız tespitlerde evet orada bir şiddet var. Devlet güçleri teröristlere karşı bir şiddet uyguluyor. Bu sırada bundan sivil vatandaşlar da zarar görüyor. Ölen sivil insanlar da var. Terörist sayısının çok ciddi şekilde arttığı konusunda Suriye'de ciddi izlenimler var. Mesela Esad diyor ki 23 uyruktan 23 farklı milliyete sahip teröristler ve bunların kurduğu gruplar var şu anda Suriye'de diyor. Nereden geliyor bunlar? Ağırlıklı olarak Libya'dan geliyorlar, ağırlıklı olarak Yemen'den geliyorlar, Çeçen milisler var, Kazakistan'dan geliyorlar, Körfez ülkelerinden geliyorlar ve bunların iki temel giriş noktaları var diyorlar. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi de Ürdün. Türkiye ve Ürdün'den ciddi şekilde terörist girişine müsamaha gösteriliyor diyelim en iyi tabirle. Hatta bazılarının iddiasına göre de Türkiye bu geçişleri kolaylaştırıyor. Sadece terörist geçişini değil, maalesef silah geçişini de, para akışını da yine Türkiye'nin çok kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Mersin limanından bundan 1-2 ay önce bir gemi dolusu bisküvi Yemen'e yola çıktı. Fakat Yemen'e vardığında bu bisküvi kutularının içerisinde silah olduğu anlaşıldı. Şimdi Mersin limanından, Türkiye'nin Mersin limanından bisküvi kutuları içerisinde silah gitmesi herhalde Türk istihbaratının, Türk devletinin bilgisi dışında olamaz diye düşünüyorum. Eğer bilgisi dışında olduysa da bu çok ciddi bir istihbarat zafiyeti. Yemen'den silah girişinin Türkiye üzerinden olduğunu, yani Türkiye'den Yemen'e, oradan da Ürdün aracılığıyla Suriye'ye geçtiği konusundaki tez bir noktada güçlenmiş oluyor.
Şimdi efendim, Türkiye hükümetinin konuya yaklaşımını bir tarafa koyarsak, Suriye'de yaklaşık 2 yıldır süren bir savaş var ve 3 milyon insan evinden oldu. Ölü sayısının tahminlerin çok üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu konuları sordunuz mu Esad'a?
Elbette ki sorduk. Elbette ki sorduk. Esad'ın da söylediği şey şu: evet, burada bir kargaşa var, insanlar ölüyorlar ve biz bundan çok muzdaribiz. Ama burada binlerce, on binlerce terörist ne işi var, nereden geldi bu teröristler diye soruyor. Bir, iki, bu teröristler silahları nereden alıyorlar diye soruyor. Şimdi bu kadar teröristin eline silah verdikten sonra ve bu teröristler de kalkıp da Suriye'ye savaş açtıktan sonra kalkıp da bu kan dökülmesinin tek sorumlusunun Suriye olduğunu söylemek çok akıllı bir yaklaşım değildir diyor. Evet, karışıklıklar var. Biz demokratikleşme adına birçok adımımız eksikti. Tamam, biz ama bunlar yıllardan beri vardı ve biz hiçbir şekilde birbirimizi öldürmüyorduk. Ama ne olduysa birdenbire insanlar birbirini öldürmeye başladılar.
Sorumlu olarak nereyi gösteriyor? İşaret ettiği yer neresi Esad'ın?
İşaret ettiği yer kesinlikle dış güçler tarafından desteklenen ve beslenen teröristler. Elbette ki bizim gözlemimizde hem bu yönde hem de Esad güçlerinin de orantısız güç kullandığı yönünde. Biz Esad güçlerinin masum olduğunu, hiçbir işe karışmadığını falan söylemiyoruz. Hiçbir zamanda Baas rejimini, Esad rejimini desteklediğimizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zamanda söylemedik. Haklısınız diyor. Biz de masaya oturmaya hazırız. Hep hazırdık. Türkiye bize defalarca geldi, önerilerde bulundu, söylediği önerileri yaptık. Örneğin anayasamızı değiştirdik. Artık herkes başkan adayı olabilecek bir duruma getirdik diyor.
Peki efendim, sizce Suriye'de durum, Cumhurbaşkanlığı herkesin aday olmasının ötesinde bir durum yok mu sizce Suriye'de? Yani anayasa değişikliğinin ötesinde acil insani ihtiyaçların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bununla ilgili ne mesajları oldu Esad'ın?
Şimdi bakın, acil insani ihtiyaçları iç savaş çıkmadan önce var mıydı Suriye'nin? Demokrasi dışındaki sizin söylediğiniz hiçbirisi yoktu. İnsanlar ekmeklerini yiyorlardı. Canları güvenlik içerisindeydi. Başlarını sokacak bir yerleri vardı. Demokrasi var mıydı? Hayır, yoktu. Dikta rejimi var mıydı? Evet, vardı. Ama aynı dikta rejimini siz Katar'da da görebilirsiniz, Suudi Arabistan'da da görebilirsiniz, birçok yerde görebilirsiniz. 23 farklı uyruktan çeşitli gruplar var. Suriye'nin kuzeyi, Türkiye sınırı, %75'i El-Kaide'nin elinde. %25'i PKK'nın elinde. Sadece Esad'dan değil, oradaki insanlarla da konuşarak, oradaki halkla da konuşarak bu bilgileri elde ettik. O yüzden orada geleceğe ne oradaki Çeçen milisler, ne oradaki Yemenliler, ne Libyalılar, ne de başka ülkelerden gelen insanlar karar vermelidir.
Esad size herhangi bir gitme ya da bırakma sinyali verdi mi peki?
Bunu ben net olarak sordum. Dedim ki, dünyada Esad gitsin diyen devletler var, gidecek misin? Çok net sordum. O da bana dedi ki, bakın dedi, Avrupa ülkeleri ve Amerika önce Suriye'nin rejimi değişsin dediler. Fakat bunun olmayacağını anladılar. Çünkü Suriye halkı laik bir halktır ve burada laikliğin bitmesi demek hiç kimsenin işine yaramayacak demektir. O yüzden şimdi rejim kalsın, Esad gitsin diyorlar. Ben de diyor kesinlikle buna karşıyım ve Suriye'yi fırtınada kalmış bir gemiye benzetiyorum. Ben de bu geminin şimdilik kaptanıyım. Bu gemiyi limana yanaştırmadan gitme şansım yoktur. Çünkü Suriye halkı 2 yıldır savaşıyor. Ben gemiden kaçamam. Eğer Suriye halkı gerçekten benim gitmemi isteseydi hepsi sokağa dökülürdü ve ben 2 gün içerisinde teslim olmak zorunda kalırdım. Ama ben halkımı görüyorum. Halkım bana direnmemi istiyor ve ben direneceğim. Ne zamana kadar direneceğim? Suriye'yi limana yanaştırana kadar. Yanaştırdıktan sonra inşallah emekli olmak istiyorum diyor. Eğer Suriye Meclisi benim idam edilmemi isterse karşı çıkmayacağım. Aynen bu kelimeleri kullandı. Eğer benim sürgüne göndermem için bir kanun çıkarırsa gene karşı çıkmayacağım. Ama bunu Suriye'nin özgürce seçilmiş meclisi yapabilir. Başka bir ülkenin dayatmasıyla ben ülkemi de terk etmem, gemiyi de terk etmem, hiçbir şekilde de bunu yapmayacağım. Bunu dedi, Amerika Birleşik Devletleri daha net algıladı ve Avrupa'ya göre daha akıllı davranıyor Amerika Birleşik Devletleri dedi. Amerika olayı net olarak gördü, halkın isteklerine baktı, halkın da benimle bir sorunu olmadığını anladı. O yüzden de daha akıllı davranmaya başladı. Ama Fransa bunu bir türlü anlamıyor, en çok da Fransa'yla sorun yaşıyoruz diye net bir şekilde söyledi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine gerçekten sert eleştirilerde bulunuyor. Diyor ki lütfen sınırlarınıza sahip çıkın. Ben sınırlarıma sahip çıkamıyorum diyor Esad.
Başka ne tür mesajlar oldu efendim, aktarmak istediğiniz, öne çıkan, önemli duyulması mesela, gerektiğini düşündüğünüz?
Bu savaşın artık Katar emiri ve Tayyip Erdoğan'ın kişisel savaşı haline geldiğini çok net bir şekilde söyledi. Eğer Suriye halkı bu savaşı kazanırsa Katar emiri de yerinde kalamaz, Recep Tayyip Erdoğan da kalamaz. İkisi de yerini terk etmek zorunda kalır. O yüzden hırsları akıllarının önüne geçti ve hırslarıyla, egolarıyla hareket ediyorlar. O yüzden de son derece tehlikeli bir durumdalar diyor. Ve net olarak çözümün nasıl olması gerektiğini Esad'a sorduk. Siz nasıl bir çözüm istiyorsunuz dedik. O da dedi ki çözüm bölgesel olmalı. Halbuki biz ona Esad'a yani çözüm acaba Amerika ile Rusya masaya otursa, anlaşsa olur mu dedik. Kesinlikle olmaz dedi. Yani Amerika'da, Rusya'da çok önemlidir. Ancak çözüm bölgeseldir. İlk olarak Türkiye'nin çözüme yanaşması gerekir ve mutlaka çözüm Türkiye üzerinden olmalıdır diye çok net mesajlarını verdi. Mesela Kürt konusuna girdik. Kürtlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Kuzey Suriye'deki Kürtlerle ilgili. Kuzey Suriye'de de Kürtlerin devlet kurma şansı olduğunu söyledi. Kuzey Suriye, Kuzey Irak Kürtleriyle çok iyi ilişkiler içerisine girdi dedi. Aynı zamanda Türkiye'deki Kürtlerle de görüşüyorlar dedi ve burada bir Kürt devleti oluşturmaya çabalıyorlar dedi. Eğer Suriye halkı bu savaşı kazanamaz ise iki şey olacak. Bir, burada bir Kürt devleti kesinlikle bu şekilde kurulacak. İki, siyasal İslam ya da İslam'ın siyasallaştırılması ve İslam temelinde bir kardeşlikle Orta Doğu yönetilmeye başlanacak ki bu da burada yaşayan gayrimüslimler için son derece tehlikeli bir durumdur dedi. Suriye'nin bölgedeki tek laik ülke olduğunu, Türkiye'nin artık laikliği kaybettiğini, kağıt üzerinde kaldığını söyledi. Ortaya çıkacağını çok net bir şekilde ifade etti.
Peki efendim, bütün bu verdiği mesajların ötesinde Esad'ın nasıl bir Beşar Esad buldunuz karşınızda? Ortam nasıldı, yaşadığı yer, kendisi, morali?
Şöyle, yani Beşar Esad'ı ilk defa görmüyorum. Daha önce de karşılaşmıştık. O zaman sarayda bizi ağırlamıştı. Şimdi aynı kampüsün içerisinde bir başka çalışma ofisinde bir araya geldik. Hiçbir değişiklik yok bize göre. Konuya son derece vakıf. Yani ne sorarsak tüm sorduğumuz sorulara açık yüreklilikle ve net bir şekilde cevap verdi. Yani konusuna gerçekten son derece hakim. Yani Kürt konusundan tutun Çeçen konusuna kadar bütün dünya dengelerini çok iyi takip etmiş, çok iyi de biliyor.
Uluslararası Af Örgütü'nün Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanan misket bombalarının kullandığına dair bir raporu var. Esad güçlerinin sivil hedeflere karşı. Bu soruyu sordunuz mu Esad'a efendim?
Hayır, bu konuya hiç girmedik ama biz başından beri Esad güçlerinin yani ne sivil ne askeri ne hiç kimseye, özellikle sivillere hiçbir şekilde şiddet uygulanmaması gerektiğini söyledik. O da buna katılıyor ancak artık yani kimin sivil, kimin terörist, kimin ne olduğunu da ayrımının çok güç olduğunu, çünkü ortalığın toz bulutu halinde olduğunu ve bu toz bulutu nedeniyle de böyle bir ayrımın yapılamayacağını, ancak gerçekten de bu kargaşayı kimlerin desteklediğinin net olarak ortaya çıkması gerektiğini de çok net bir şekilde söyledi. İsrail sizi vurdu, niye cevap vermediniz, meşru müdafaa hakkınızı kullanmadınız diye. Dedi ki biz İsrail'e doğrudan bu şekilde karşılık vermek yerine direnişi destekliyoruz. Yani İsrail'e karşı olan direnişi destekleyerek İsrail'e daha fazla gövde gösterisi yapıyoruz. Ama iki gün sonra da Suriye topraklarından İsrail'in vurulduğunu iddia etti Esad ve İsrail'in herhangi bir cevap gelmediğini söyledi. Ancak İsrail'e karşı şu anda bir cephe açacak durumda olmadıklarında ben kendi yorumum olarak size aktarabilirim.
Sayın Aytu Atıcı, çok teşekkür ederiz sorularınızı cevaplandırdığınız
için. Rica
ederim.
İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.